Kitabın adı Kamba, yazarı Michael Connelly, çeviren İyet Çetinkaya. 11. ayrım, sayfa 89. Bölüm 11. Yaklaşık bir saat kestirdikten sonra Mahkalep uyandı, sandviçini hazırladı. Bir kutu kola açtı ve Gloria Torres olayı üzerinde çalışmak için mutfak masasına yöneldi. Sherman Market'teki güvenlik kamerasının görüntüleriyle başladı. Bunları Arango ve Walters'la daha önce iki defa seyretmişti ama bir kez daha seyretmek istedi. Kaseti yerleştirdi, seyretti, bitiremediği sandviçini lavaboya bıraktı. Daha fazla yiyemedi, midesi sanki küçülmüştü. Kaseti bir seferde ağır gösterimde seyretti. Gloria'nın hareketleri yavaş ve rahattı. Mahkarep kadının gülümsemesine karşılık vermeye hazır olduğunu fark etti. Kadın acaba gerçekten Bay Kang'a mı gülümsüyordu? Mahkarep bundan şüpheliydi. Bu gizli bir gülümsemeydi. Kadın içerideki bir şeye gülümsüyordu. Mahkarep onun oğlunu düşünerek gülümsediğini, hayatta olduğu son dakikada mutlu olduğunu düşündü. Görüntüleri izledikten sonra saldırgana duyduğu öfkenin tazelenmesi dışında aklına başka bir şey gelmedi. Polisin çektiği görüntüleri, yapılan ölçümleri ve katliamın boyutlarını seyretti. İyilik meleği sayesinde Gloria'nın cesedi orada kalmamıştı. Ama market sahibinin cesedi oradaydı ve kanı her yere yayılmıştı. Mahkarep önceki gün dükkanda gördüğü yaşlı kadını düşündü. Kocasının öldürüldüğü yerde duruyordu. Kadın Mahkarep'in hiç olamadığı kadar cesurdu. Kaset bittikten sonra Mahkarep dosyaları incelemeye başladı. Arango ve Walters, Winston kadar çok rapor tutmamışlardı. Buna özel bir anlam yüklemek istemezdi ama kendini tutamadı. Ona göre tutulan raporların çokluğu hem soruşturmanın derinliğini hem de olay üzerinde çalışan dedektiflerin kararlılığını gösterdi. Mahkarep kurbanla müfettiş arasında özel bir bağ olduğunu düşünürdü. Bütün cinayet masası polisleri bunu anlardı. Bazıları gönlünü koyar, bazıları sırf kendi psikolojik dengelerini koruyabilmek için kurbanla kendileri arasındaki bağı gevşek tutardı. Ama hepsinde sıkı ya da gevşek böyle bir bağ kurulurdu. Nindar olmanız, öldürülen kişinin sizi yukarıdan bir yerden izliyor olması çok da önemli değildi. Her şeyin verilen son nefeste bittiğine inansanız bile ölen kişi adına konuşabilirdiniz. Son nefeste sizin adınız fısıldanırdı ve bunu sadece siz duyardınız. Sadece siz bilirdiniz. Diğer suçlar için böyle bir anlaşma söz konusu değildi. Mahkarep, Torres ve Kang'ın otopsi raporlarını en son okumak üzere bir yana ayırdı. Cordell dosyasında olduğu gibi otopsi raporlarının açık olan noktaların ötesinde sadece göze çarpan birkaç ayrıntıyı vurgulayacağını biliyordu. İlk suç raporlarına çabucak göz attı. İnce bir dosyadan oluşan tanık ifadelerini okudu. Tanıkların her biri bütünün bir parçasıydı. Benzin istasyonunda çalışan bir adam, yoldan geçen bir sürücü, Gloria ile çalışan, Times basım odasından bir adam. Dosyalarda ayrıca soruşturma özetleri, ek raporlar, suç yer şemaları, balistik raporları, dedektiflerin olayla ilgili gittikleri yerler ve yaptıkları telefon görüşmelerinin dökümleri de vardı. Dosyanın son kısmında bir türlü bulunamayan iyilik meleğinin olaydan hemen sonra 911 ile yaptığı konuşmanın metni vardı. İngilizcesi bozuktu ama olayı bildirmekte acele ediyordu. Görevli onu İspanyolca bilen başka bir memura bağlamak isteyince bunu reddetmişti. Arayan, şimdi gitmek zorundayım, kadın kötü yaralanmış. Adam koşuyor, arabaya bindi, siyah araba, minibüs gibi. Memur, efendim lütfen hatta kalın, alo alo. Hepsi bu kadardı. Adam gitmişti, araçtan söz etmiş, şüpheliyi tarif etmemişti. Bu ifadenin ardından balistik raporu geliyordu. Markette ve Kang'ın vücudunda bulunan kurşunlar 9 milimetrelik federal FMJ'lerdi. Görüntülerden de silahın HKP-7 olduğu anlaşılmıştı. Raporların ilk okumasını bitirdiği anda Makarev dosyalarda eksik olan şeyi buldu. Olayların zaman akış çizelgesi yoktu. Tek tanıklı Korder olayının aksine bu olayda pek çok tanık ve zaman vardı. Açıkçası dedektifler bunlarla uğraşmamış, olayları zaman sıralamasına göre düzenlememişlerdi. Olayı bir bütün haline getirecek bir zaman akış çizelgesi yapılmamıştı. McCaleb bir süre bunu düşündü. Niye orada yoktu? Böyle bir zaman akış çizelgesi işe yarar mıydı? İlk etapta muhtemelen işe yaramazdı. Katilin teşhis edilmesinde çok az yardımı olurdu. Öncelikle katilin kim olduğunun anlaşılması zorunluydu. Ama en azından her şey yatıştıktan sonra olayların zaman akış çizelgesinin yapılması gerekirdi. McCaleb büroda çalışırken kendisinden yardım isteyen dedektiflere bunu tavsiye ederdi. Bu, insanların olay sırasında nerede bulundukları konusunda yalan söylemelerini engeller, ifadelerdeki boşlukların önüne geçer ve soruşturmayı yürütenlerin olaya daha hakim olmasını sağlardı. McCaleb, oyunu yönetenin kendisi olduğunun farkındaydı. Arango ve Walters'ın olayın üstünden 2 ay geçtikten sonra tekrar o olaya dönmek gibi bir lüksü olamazdı. Belki de zaman akış çizelgesi unutulmuştu. Belki de üzerinde düşünüp çözmeleri gereken başka olaylar vardı. Kalktı, kendisine kahve yapmaya koyuldu. Uyanalı sadece 1,5 saat olmasına karşın kendini bitkin hissediyordu. McCaleb kalp naklinden beri pek fazla kahve içmiyordu. Doktor Fox kafein almasını yasaklamıştı. Çünkü çarpıntı yapıyordu ama uyanık kalmalı ve işini bitirmeliydi. Bu riski göze aldı. Kahvesini hazırladı, bolca süt ve şeker ekledi. Yerine oturdu ve Arango ve Walters'ı hoş görmeye çalıştığı için kendine kızdı. Bu olay üzerinde hakkıyla çalışmaları gerekirdi. McCaleb başka türlü düşündüğü için kendine kızıyordu. Blok notunu aldı. Göze çarpan noktaları not ederek tanık raporlarını yeniden okumaya başladı. Diğer raporlardan çeşitli zamanları toparladı. Bunu yapması 1 saatini aldı. Bu arada farkına varmadan 3 kahve daha içti. Bitirdiğinde elinde 2 sayfadan oluşan bir zaman çizelgesi vardı. Çalışırken zaman akış çizelgesinin kesin bilgilerden oluşmadığını, kurduğu bağlantıların imkansız olmasa bile düpedüz tutarsız olduğunu fark etti. 22.01 B vardiyasının sona ermesi Los Angeles Times basım odası ayaküstü sohbet fırsatı. Gloria işten çıkışta haftalık kayıtlar için imza atar. 22.10 yaklaşık. Gloria, iş arkadaşı Annette Stapleton'la çıkar. Otoparkta yaklaşık 5 dakika konuşurlar. Gloria, mavi Honda Civic arabasıyla yola çıkar. 22.29 Gloria, Minetka Roskaya'daki Chevron benzin istasyonuna gelir. 14.40 dolarlık benzin alır, kredi kartıyla ödeme yapar. Görevli Connor Davis, Gloria'nın düzenli gece müşterisi olduğunu söyler. Zaman kredi kartı kayıtlarında belirtilmiştir. 22.40, 22.43'e yaklaşık. Ellen Taffe adlı bir bayan şoför Sherman Market'in önünden geçerken bir patlama sesi duyar. Etrafa bakar. Otoparkta 2 araba görür. Marketin camlarındaki afişler içeride neler olduğunu görmesini engeller. Kadın 2. defa patlama sesi duyar ama yine etrafta tuhaf bir şey göremez. Kadının söz ettiği seslerin zamanlaması KFWB'nin 22.40'da başlayan haber bültenine denk düşer. 22.41.03 İspanyol aksanıyla konuşan, teşhis edilemeyen bir adam 911'i arar, bir kadının Sherman Market'te vurulduğunu söyler, yardım ister. Polisin gelişini beklemez. Kaçak bir yabancı olabilir mi? 22.41.37 Marketin güvenlik kamerasındaki saate göre Gloria Torres vurulur. 22.42.55 Eğilik meleği gelir, Gloria yardım eder. Saat güvenlik kamerasındaki saatten alınmıştır. 22.43.21 Ellen Taffe araç telefonundan polisi arar, muhtemelen bir silah sesi duyduğunu ihbar eder. Kadına olayın polise bildirildiği söylenir. Kadının adı ve telefon numarası dedektiflere bildirilir. 22:47. Ambulans gelir, Gloria Northridge Hastanesi'ne götürülür. Chen Ho Kang'ın ölü olduğu kayıtlara geçilir. 22:49. Olay yerine ulaşan ilk polis görüntüye gelir. Yazdıklarını yeniden okudu. Cinayetinde tutarsız bir olay olduğunu biliyordu ama tutarsız zaman akış çizelgesi içine silmedi. İlk cinayet soruşturma raporuna göre vurulma saat 22:40 ve 22:41 arasındaki 60 saniyede olmuştu. Böyle bir saptama yaparken dedektifler şaşmaz olduğuna inandıkları acil yardım merkezindeki kayıtları kullanmışlardı. Saldırıya ait ilk ihbar saat 22:41:03'te İyilik Meleği'nin 911'e yaptığı ihbardı. Onu ve Ellen Taffey'nin verdiği bilgileri göz önünde bulunduran dedektifler olayın 22:40'dan sonra ama İyilik Meleği'nin polisi aradığı 22:41:03'ten önce olduğuna karar vermişlerdi. Bu zamanlama güvenlik kameralarından alınan video kayıtlarında vurulma saati olarak görünen 22:41:37 ile tamamen çelişiyordu. McCarrie bu tutarsızlığı yaratanın kendi atladığı bir sayfa olduğunu umarak raporları yeniden karıştırdı. Hiçbir şey yoktu. Birkaç dakika düşündü. Saatine baktı, 5'e geliyordu. Bu saatte müfettişlerden birini bulması neredeyse imkansızdı. Yeniden zaman akış çizelgesi üzerinde çalışmaya başladı. Bu anormallik için bir açıklama bulmaya çalıştı. Gözü acil yardım merkezine yapılan ikinci ihbara takıldı. Ellen Taffey, silah sesini duyan kadın sürücü, olayı ihbar etmek için saat 22:43:21'de aramış ve kadına olayın polise bildirildiği söylenmişti. Kadın patlama sesini saat 22:40'da haberler başladığı anda duymuştu. 911'i aradığı zaman polisin saldırıdan haberi vardı. Kadın telefon etmek için niye 2 dakikadan fazla beklemişti? İyilik meleğini görüp görmediği hiç kadına sorulmuş muydu? McCarrie raporların içinden kadının ifadesini buldu. Bir sayfa uzunluğunda imzalı resmi ifadedeydi. İfadede silah seslerini duyduğu an ve 911 acil yardım merkezini araması arasında ne kadar beklediğiyle ilgili bilgi yoktu. Park yerinde iki araba gördüğünü söylemiş ama arabaların modellerini ve içinde birilerinin olup olmadığını hatırlamadığını eklemişti. Kadınla ilgili bilgilere baktı. 35 yaşındaydı, evliydi. Northridge'de yaşıyordu. Firmalara teknik eleman sağlayan bir şirkette idareci olarak çalışıyordu. Saldırıyı duyduğu zaman Topanga Plaza'daki sinemadan dönüyordu. Dosyada kadının ev ve iş telefonları kayıtlıydı. McCarrie kadını aramaya karar verdi. Telefona bir sekreter cevap verdi. McCarrie'nin Taffey telaffuzunu düzelterek kadını tam çıkmak üzereyken yakaladığını söyledi. "Ben Ellen Taffey," dedi bir ses az sonra. "Merhaba Bayan Taffey, beni tanımıyorsunuz. Adım McCarrie. Birkaç ay önce Sherman Way'de meydana gelen saldırıyı araştırıyorum. Sizin de duyduğunuz ve polise ihbar ettiğiniz olay." McCarrie kadının nefes alışından sorudan rahatsız olduğunu fark etti. "Anlamıyorum. Polise ifade verdim zaten. Siz polis misiniz?" "Hayır, ben öldürülen kadının ailesi için çalışıyorum. Konuşmak için kötü bir zaman mı?" "Evet, çıkmak üzereydim. Trafiğe kalmak istemiyorum. Ve açıkçası size ne anlatabilirim bilmiyorum. Polise her şeyi anlattım." "Sadece bir dakikanızı alacağım. Birkaç kısa sorum var. Bu kadının küçük bir oğlu vardı. Kadını oğlundan ayıran adamı yakalamaya çalışıyorum." Kadının nefesini yeniden duydu. "Tamam, size yardım etmeye çalışacağım. Ne sormak istiyorsunuz?" "Silah sesini duymanız ve 911'i aramanız arasında ne kadar süre beklediniz?" "Beklemedim. Ben silahlar arasında büyüdüm. Silah sesini tanırım. Babam da polisti. Arada bir onunla devriyeye çıkardım." Sinan sesi duyduğuma emindim. Duyduğum anda aradım. Polis kayıtlarında sesleri saat 22.40'da duyduğunuz ve onları 22.43'te aradığınız yazıyor. Size o raporlarda söylenmeyen her aradığımda karşıma bir bant çıkmasıydı. Bütün 911 hatları meşguldü ve beklemeye alındım. Ne kadar beklediğimi hatırlayamıyorum. Sinir bozucuydu. Nihayet bağlandığım zaman olayın ihbar edildiğini söylediler. Ne kadar beklediniz? Belki bir dakika, belki daha az, belki daha çok, bilmiyorum. Peki, raporda silah sesini duyduğunuz ve markete baktığınız yazıyor. Sonra bir el silah sesi daha geliyor. Park yerinde iki araba görüyorsunuz. Peki, dışarıda birini gördünüz mü? Hayır, hiç kimse yoktu. Bunu polise söyledim. Eğer marketin ışıkları yanıyorsa, arabalarda insan olup olmadığını fark edebilirdiniz. Arabalarda biri varsa bile gördüğümü hatırlamıyorum. Arabalardan birisi bir Cherokee olabilir mi? Bilmiyorum. Polis de bunu sordu. Ama ben markete bakıyordum. Arabalara dikkat etmedim. Peki renkleri koyu veya açık renk miydi? Gerçekten bilmiyorum. Bunu hem size hem polise söyledim. Her şey. Üçüncü el silah sesi duydunuz mu? Üçüncü mü? Hayır, sadece iki tane. Ama üç el silah atılmıştı. Öyleyse ilk ikiyi mi yoksa son ikiyi mi duyduğunuzu bilmiyorsunuz. Doğru. Bir an düşündüğü kadının hangi iki el silah sesini duyduğuna karar vermesi imkansızdı. Bayan Tafe, hepsi bu kadar. Çok yardımcı oldunuz. Teşekkürler. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Kısa görüşme telefondaki gecikmeyi açıklığa kavuşturmuştu ama hala iyilik meleğinin araması ve güvenlik kamerasındaki saat arasındaki tutarsızlık vardı. McCaleb yeniden saate baktı. 5'i geçiyordu. Bu saatte dedektifler muhtemelen çıkmışlardı. Yine de aramaya karar verdi. Miss Murray karakolunu aradığı zaman şaşırdı. Hem Arango hem Walters'ın orada olduğunu söylediler. Walters da görüşmeyi tercih etti. Önceki gün çok sempatik davranmıştı. Telefon 3 defa çaldı. Walters cevap verdi. Ben Terry McCaleb. Gloria Torres olayıyla ilgili olan. Tamam. Sanırım yerel polisten, dedektif Winston'dan olayla ilgili dosyaları aldığımı duydunuz. Evet, bundan hoşlanmadık. Ayrıca bizi Simmons'tan da biri aradı. Bir gazeteci. Bundan hiç hoşlanmadık. Olayla ilgili kimlerle konuştum bilmiyorum ama... Dinle. Senin ortağın beni bunu zorladı. Times konusunda endişelenmeyin. Haber yapmayacaklar çünkü ortada haber yok. En azından şu anda yok. Öyle kalsa iyi olur. Her neyse, şu anda biraz meşgulüm. Ne var? Elinde bir olay var mı? Evet, Big Vanney'den olay eksik olmaz. Tamam, seni oyalamayacağım. Tek sorun var, belki yardım edersin. Walters hiçbir şey söylemedi. Bir önceki günden farklı davranıyordu. McCaleb, Arango'nun adamın tepesine dikilmiş, konuşmasını dinliyor olabileceğini düşündü ve istediği cevapları almak için ısrarcı olmaya karar verdi. Sadece zamanla ilgili bir sorun var. Marketteki güvenlik kamerasından alınan kayıtlarda saldırı zamanı 22.41.37 olarak gösteriliyor. 911'deki kayıtlarda ise iyilik meleğinin 22.41.03'te aradığı belirtiliyor. Adam nasıl oldu da saldırıdan 34 saniye önce arayabildi? Basit, kayıtlardaki zaman hatalıydı, önde gidiyordu. Tamam dedi McCaleb, sanki bunu düşünmemiş gibi. Bunu kontrol ettiniz mi? Ortağım etti. Gerçekten mi? Bununla ilgili hiçbir rapor görmedim. Dinle, ortağım güvenlik şirketine telefon etti, olayı öğrendi. Rapor tutulmadı, tamam mı? Bu işle ilgili teknisyen sistemi kuralı bir yıldan fazla olmuş. Kank ilk soyulduğu zaman yapılmış. Eddie adamla konuştu. Kameranın saatini kendi saatine göre ayarlamış, sonra da düzeltmemiş. Herhangi bir aksaklık olması durumunda Bay Kank'a saati nasıl ayarlaması gerektiğini de göstermiş. Tamam dedi Makkalep bu açıklamanın nereye varacağını tahmin etmeye çalışarak. Senin tahminin de benimki kadar iyi. Görünen saat adamın ayarladığı mı yoksa Kang'ın kimi? Aslında ikisi de olsa fark etmez. Herhangi birinin yaptığı saat ayarına güvenemeyiz. Belki saat hızlıydı, belki birkaç haftada birkaç saniye ileri gidiyordu. Kim bilir? Söyleyeceğim şu ki güvenebileceğimiz tek saat 911'inki. Biz onu doğru kabul ediyoruz. Makkalep sessizdi. Walters adamın ikna olduğunu düşündü. Dinle, kameranın saati hiçbir anlamı olmayan bir ayrıntı dedi. Eğer olaya oturmayan her ayrıntıya bu kadar takılsaydık hala ilk olayımızı uğraşıyor olurduk. İşim var. Başka sorun var mı? Sanırım hepsi bu. Kameranın kayıtlarındaki saati hiç kontrol etmediniz değil mi? Biliyorsun kayıtlardaki ve 911'deki saatler. Hayır, birkaç gün sonra gittik ama bölgede elektrik kesintisi olmuştu. Saati kontrol etmemiz işe yaramazdı. Çok kötü. Evet, çok kötü. Şimdi gitmeliyim. Bizimle iyi geçinmek istiyorsan bir şey öğrendiğinde Winston'dan önce bizi ara, tamam mı? Ararım. Walters kapattı. McCaleb bir sonraki hamleyi planlamaya çalışarak telefona baktı. Düşünemiyordu. Başlangıç noktası genelde suç görüntüleri olurdu. Ama bu sefer farklıydı. Şimdi gerçek suçla ilgilenmeliydi. Sherman Market kasetini yerleştirdi. Ağır gösterimde seyretti. Masanın kenarlarını sımsıkı tuttuğunu ancak parmakları acımaya başlayınca fark etti. Ancak üçüncü seyredişinden sonra en baştan beri orada olan ve fark edemediği bir şey gördü. Chan Ho-Kong'un saati. Şimdi karısının taktığı saat. Adam çaresizce tezgaha tutunmaya çalışırken saati açıkça görünüyordu. Makkalep bir süre kaseti ileri ve geri alarak saati en ayrıntılı görebileceği anı bulmaya çalıştı. Saati görebiliyordu ama tepe kamerasından saatin kaç olduğunu anlamak mümkün değildi. Saatin üzerindeki rakamları seçemiyordu. Ekrandaki donmuş görüntüye baka kaldı. Eğer saatin kaç olduğunu anlayabilseydi, belki de kameranın ve 911'in saatleriyle bir bağlantı kurabilir, yarım kalmış bir olayı çözebilirdi. Ama bunun anlamı var mıydı? Walters bir konuda haklıydı. Her zaman işe yaramayan ayrıntılar olabilirdi. Olaylar yarım kalabilirdi ve McCaleb bu ayrıntının üzerinde durmaya deyip değmeyeceğinden emin değildi. Kendiyle içinde yaptığı tartışmayı kesti. Teknede yaşadığı için evinin denizden gelen doğal ve bir insanın neden olabileceği yapay sallantılarını ayırt edebilecek konumdaydı. McCaleb başını kaldırdı. Kapıdan dışarı baktı. Graciela Rivers yanında bir çocukla etrafına bakınıyordu. Raymond, akşam yemeği. Bunu tamamen unutmuştu. Hay Allah dedi, videoyu çabucak kapatarak misafirlerini karşılamak için güverteye çıktı. 11. ayrımın sonu sayfa 99, devamı 12. ayrımda.